İnsan Hakları.
Sevgili dinleyiciler, geçen hafta insan hakları nedir, ne değildir o konuları biliyorsunuz sizlerle paylaştık. Bu hafta da Türkiye bu konuda neler yaptı ona değineceğimizi söylemiştik. Bakalım Türkiye dünyadaki bu seyir, önemli bir seyir, bu seyire nasıl katkı sağladı, neler yaptı? Onları tarihleriyle beraber şöyle kronolojik bir anlatıma benzer sizinle paylaşayım istiyorum. İnsan hakları alanında kurumsallaşma çalışmaları, dünyadaki gelişmelere paralel bir şekilde ülkemizde de ivmesi giderek artan bir seyir izledi tabii. Bu konuda ilk adım 90 yılında 5-12-90 tarihli 3686 sayılı kanunla atıldı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir insan hakları inceleme komisyonu kuruldu. 1991 yılından itibaren de bir devlet bakanı insan haklarının takip ve koordinasyonuyla görevlendirilmeye başlandı. İnsan Hakları Bakanlığı kurulmasına ilişkin kanun tasarısı kadık olmuş ve 1993'te kanun hükmünde kararnameyle kurulan İnsan Hakları Teşkilatı yetki kanununun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle geçerliliğini ne yazık ki yitirmişti. Bu tarihten sonra insan hakları alanında devlet bakanına bağlı olarak görev yapmak üzere Başbakanlık Genelgesiyle 1994 yılında İnsan Hakları Başmüşavirliği ve İnsan Hakları Yüksek Danışma Kurulu ve bu kurulun 1996'da kaldırılmasını takiben Nisan 97'de 97 tarih ve 1997'ye 17 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle insan hakları ile ilgili konularda görevli Devlet Bakanının başkanlığında Başbakanlık, Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarının katılımıyla İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu teşkil edildi. Bu kurul, Devlet Bakanının başkanlığında Başbakanlık Müsteşarı ile ilgili bakanlıkların müsteşarlarından oluşturulmuştu. 98 yılında 23.362 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi de kuruldu. İnsan haklarının korunmasını ve ihlallerin önlenmesini sağlamak amacıyla 2 Kasım 2000 tarihli ve 24.218 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle de insan hakları il ve ilçe kurulları oluşturuldu. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlar bünyesinde de insan hakları birimleri kuruldu. Devlet teşkilatı içerisinde insan hakları alanında kurumsallaşma konusundaki en kapsamlı düzenleme ise 5 Ekim 2000 tarihinde kanun hükmünde kararnameyle Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı kurulmuş ve yetki kanununun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine aynı hükümleri taşıyan Başbakanlık Teşkilatı hakkındaki 3056 sayılı kanunda değişiklik yapan 12.4.2001 tarihli ve 4643 sayılı kanunla Başbakanlık Merkez Teşkilatı içerisinde ana hizmet birimi olarak 12 kadroyla İnsan Hakları Başkanlığı kurulmuştur. Aynı kanunun ek maddeleriyle İnsan Hakları Üst Kurulu ve İnsan Hakları Danışma Kurulu'nun oluşumu da düzenlenmiştir. İhlal iddialarını incelemek üzere de insan hakları ihlal iddialarını inceleme heyetleri oluşturulabilmesine de bu yasayla olanak sağlanmıştır. İnsan Hakları Üst Kurulu, İnsan Hakları Danışma Kurulu ve İnsan Hakları İhlal İddialarını İnceleme Heyetlerinin sekreterya hizmetlerini yapma görevi ise İnsan Hakları Başkanlığı'na verilmiş. Böylece insan hakları konularının yürütülmesi ve koordinasyonu gerekli mekanizmaların da desteğiyle Başbakanlık bünyesinde kalıcı bir başkanlık tarafından sağlanması amaçlanmıştır. Peki bu tarihten sonra neler yapıldı? Kamu Denetçiliği Kurumu kuruldu 2012 yılında. Türkiye İnsan Hakları Kurumu kuruldu yine 2012 yılında. 2016 yılında şimdi de bizlerin kurul üyesi olarak bulunduğumuz Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kuruldu ve özerk hale getirildi. Yani Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Paris şartlarını taşıyacak şekilde özerk, efendim özel bütçeli, devletin belli mekanizmalarını, özellikle alıkonulma merkezlerini yani hapishaneleri, karakolları, efendim geri gönderme merkezlerini ve benzeri yerleri zaman zaman haber vererek veya vermeyerek ziyaret edip oradaki şartları incelemek, bireysel başvuru ya da re'sen insan hakları ihlallerine müdahil olmak üzere bugünkü Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu da 2016'da kuruldu. Bizler de 2017'de bu kurula atanmış olduk hayırlısıyla. Daha sonra Türkiye İnsan Hakları Kurumu ayrıca BM işkence ve diğer zalimane gayri insani veya küçültücü muamele veya cezaya karşı sözleşmeye ek ihtiyari protokol doğrultusunda 28 Ocak 2014'te ulusal önleme mekanizması olarak belirlendi. Başka ne yapıldı? Kişisel verilerin korunması kurulu da yine 2016'da yasası çıkarıldı ve kurul üyeleri de atanmış oldu. Son yıllarda insan haklarının korunması ve geliştirilmesi alanında da son derece önemli adımlar atıldı sevgili dinleyiciler. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. 2002 ve 2017 dönemi Türkiye'de demokrasi ve insan haklarının güçlendirilmesi bakımından çok önemli bir zaman dilimi olarak kaydedilmelidir. 2001 yılından bu yana hayata geçirilen çok sayıda yasal ve anayasal düzenlemeyle mevzuatımız, demokratik hak ve temel özgürlüklerinin güçlendirilmesi doğrultusunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları başta olmak üzere, taraf olduğumuz Avrupa Konseyi ve temel Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmeleriyle AGİT yani Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı belgeleri ve Avrupa Birliği müktesebatıyla uyum boyutu da göz önünde tutularak iyileştirmeler yapıldı. Mesela işkence ve kötü muamelenin önlenmesi konusunda neler yapıldı? İşkenceye sıfır tolerans politikası uygulandı. Ayrıca Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi standartlarını karşılamayan cezaevleri kapatıldı bu dönemde. Başka ne oldu? Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla ana dillerinde görüşebilmelerinin mümkün hale getirilmesi düzenlendi. Bu da son derece önemli bir husustur. Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, yani Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri ile işbirliği sürdürüldü. Anılan mekanizmaların tavsiyeleri ve yayınladıkları belgeler dikkate alındı. Bir önceki maddenin ya ne manaya geldiği hususunda tereddütü olanlar olabilir. Yani cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla ana dillerinde görüşebilmelerini mümkün hale getiren düzenleme bu dönemde yapıldı demiştim ya. Biraz açayım arzu ederseniz. Mesela Doğu ve Güneydoğu'da Türkçe bilmeyen, sadece Kürtçe bilen vatandaşlarımız var. Bunlardan mesela birisi evladı hapse düşmüş, annesi geliyor evladıyla konuşacak ama anne Türkçe bilmiyor. Nasıl konuşacak? Orada polisler var, güvenlik görevlileri, hapishane görevlileri var. Sadece anne ve evlat yüz yüze bakıyordu. Kürtçe konuşamıyorlardı, yasaktı. İşte bu son dönemde yapılan gelişmelerle kendi ana dillerinde görüşmelerine olanak sağlayan yasa çıkarıldı ve şimdi istediği dilde insanlar konuşabiliyorlar. Hatta bu hizmeti başka yerlerde de alabiliyorlar. Sadece hapishanelerde değil. Temel hakların korunması hususunda neler yapıldı bu son dönemde onu da vurgulamak istiyorum. Sevgili dinleyiciler, temel haklara ilişkin uluslararası anlaşmaların iç hukuka üstünlüğünün kabulü gerçekleşmiş oldu. 2004'teki anayasa değişikliğiyle. Türkiye halihazırda 222 Avrupa Komisyonu Sözleşmesi'nden 117'sine taraftır, yani %53. Ülkemiz taraf olduğu Avrupa Komisyonu Sözleşme ve Protokolleri bakımından 47 Avrupa Komisyonu ülkesi arasında birçok Avrupa üyesi ülkenin önünde 15. sırada yer almaktadır. Yani Avrupa Komisyonu'nun insan hakları alanında ortaya koymuş olduğu sözleşmelere imza atması bakımından. Yani bunları kabul ediyorum ve bunları uygulayacağım dedi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti. Pek çok Avrupa ülkesi hala bu konuda bizden daha geride bulunuyor. Sevgili dinleyiciler, başka neler var? Şöyle sırayla, mümkün mertebe tarih sırasına dikkat ederek paylaşmak istiyorum sizinle. Yine Türkiye, Birleşmiş Milletler çerçevesindeki temel insan hakları sözleşmelerinin hemen hepsine, 18 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi ve Protokolünün 15 tanesine imza atmıştır. Bu arada başka neler olmuştur? İdam cezası kaldırılmıştır. Başka neler olmuştur? Bilgi edinme hakkı kabul edilmiştir. Biliyorsunuz vatandaşlarımızın bu şekilde böyle bir hakkı var. Yani bir sizinle alakalı herhangi bir hususta bilgi edinmek istiyorsunuz. Eskiden bir dilekçe yazıyordunuz falan konuda bilgi istiyorum diye aylar ve yıllar geçiyordu. Size kimse cevap bile vermiyordu devlet kurumlarından. Şimdi yasaya bağlandı. Bir vatandaşımız herhangi kendisini ilgilendiren bir konuda bilgi edinmek isterse devlet ona o bilgileri belli bir süre içerisinde vermek zorundadır diye. Bunlar takdir edersiniz ki insan haklarının gelişmesi alanında önemli adımlardır. Başka neler var? Toplantı ve gösteri hakkının kullanılması imkanlarının genişletilmesi. Eskiden mesela valilik izin vermeden herhangi bir yerde toplantı ya da gösteri yapamıyordunuz. Şimdi öyle değil. Şimdi dilekçe veriyorsunuz. Ben falan yerde toplantı yapmak istiyorum diyorsunuz. İzin almanıza gerek yok. Gidiyorsunuz. Orada o toplantınızı, o gösterinizi yapıyorsunuz. Ama toplantı ve gösterilerin yasak olduğu, valiliklerin belirlediği bazı noktalar var. Oralar hariç. Başka neler var? Azınlıklara ait cemaat vakıflarının mülk edinmelerinin kolaylaştırılması ve özgürlük alanlarının genişletilmesi sağlandı yine bu dönemde. Bu da son derece önemli. Azınlık vakıfları biliyorsunuz mallarımıza el kondu, mallarımızı alamıyoruz, efendim vakıf mallarımız var diyorlardı. Türkiye bu konuda da düzenleme yaptı ve azınlık vakıflarına, azınlık topluluklarına eski mallarını iade etmek üzere karar aldı. Başka neler var? Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirildi son dönemde yine. Eskiden yoktu böyle bir şey. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı dolayısıyla pek çok mahkeme, daha doğrusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru geriye iade ediliyor. Deniliyor ki daha Türkiye'de Yargıtay'dan sonra bir de Anayasa Mahkemesi'ne veya diğer mahkemelerden sonra Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkınız var. Onu da bir kullanın. Belki ondan sonra. Arzu ettiğiniz sonucu alamazsanız bize gelme şansınız var. En son biliyorsunuz olağanüstü hal komisyonu kuruldu Türkiye'de. Şimdi olağanüstü hal komisyonunun bakacağı davalar dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaklaşık Türkiye'den yapılan 25 bin civarında başvuru vardı. Bunların büyük bir bölümü 15 bine yakınını, 15 binden daha fazla hatta şu an 8 bini kaldı. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'ye iade etti. Yeni olağanüstü hal komisyonuna gidiverin, oradan sonuç alamazsanız bize gelin dedi. Bakın bunlar gerçekten önemli düzenlemelerdir. Başka neler var? Hep beraber bakalım. Orantısız güç kullanımı, bu da mevcut düzenlemeler arasında yer aldı. Kolluk kuvvetlerinin gösteri yapan ya da hakkını arayan vatandaşlara orantısız güç kullanımı yasaklandı. Resmi dil olan Türkçenin yanında vatandaşların günlük hayatlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yayın yapabilmesini mümkün hale getirmiş oldu Türkiye. Bu da yine Avrupa'nın bizden uzun zamandır istediği bir düzenlemeydi. Bu dönemde yapıldı. Biliyorsunuz eskiden Kürtçe, radyo ve televizyon mesela yoktu, yayın yapılamıyordu. Bugün TRT'mizin bünyesinde bile hem televizyon olarak hem de radyo olarak Kürtçe müstakil 24 saat Kürtçe yayın yapan radyomuz ve televizyonumuz var. Özel kanallar pek kullanmadı bu hakkını çünkü devlet dışında bu hakkı kullanmak zor. Çok masraflı olduğu için altından muhtemelen kalkamıyorlar. Reklam alamayınca ayakta duramıyorsunuz. Dolayısıyla bu da son derece önemli bir adımdı. Türkiye bunu da attı. Hiç de bir şey olmadı. Başka neler var efendim? Siyasi partilerin seçim çalışmalarında vatandaşlarımızın kullandıkları farklı dil ve lehçelerde de onlara seslenebilmesi mümkün hale getirildi. Bu da yine Avrupa yasaları çerçevesinde düzenlendi. Seçim çalışmalarında farklı dil ve lehçeyi kullanmak mümkün oldu. Başka neler oldu? İnsan hakları konusundaki sorunları tek tek ele alarak belirli bir takvim içerisinde çözmek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi icraatları çerçevesinde insan hakları ihlallerinin önlenmesine ilişkin eylem planı hazırlandı ve eylem planı Bakanlar Kurulu kararı sonrası uygulamaya başlandı. Devlet güvenlik mahkemeleri kaldırıldı biliyorsunuz. Olağanüstü mahkemelerdi devlet güvenlik mahkemeleri. Onları da kaldırdı bu hükümet 2004 yılında. Kadın hakları konusunda önemli adımlar attı. Pozitif ayrımcılık anayasa maddesi oldu. Engelliler konusunda son derece önemli adımlar atıldı. Onları da belirtmemizde büyük faydalar var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kamuda, okullarda ve üniversitelerde başörtüsü yasağı fiilen kaldırıldı. Yıllardan beri bu konuda bir sürü fuzuli enerji kaybı yaşanmıştı. Ülkemiz insanın inancı doğrultusunda ben böyle inanıyorum ve bu şekilde yaşamak istiyorum diyorsa önünde çok önemli engeller vardı. Yıllarca pek çok ihtilale bile zemin hazırlamıştı bu mesele. Oysa ki hiçbir şey yokmuş buyurun değil mi? Mecliste milletvekillerimiz bile başörtülü olarak bulunabiliyor. Ordumuzda subaylarımız bile artık başörtülü olarak bulunabiliyor. Üniversitelerde hocalarımızdan isteyen başörtüsü takabiliyor. Devlet memurları arasında dahi her isteyen başörtüsü takabiliyor. Neden olmasın? En temel insan hakkı, dininin vecibelerini yerine getirebilme hakkı. İsteyen kullansın, isteyen kullanmasın. Biz sınırlayıp zorlamayalım. Bu yanlıştan da Türkiye döndü çok şükür. 2010 yılında anayasanın 10. maddesine eklenen bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz hükmüyle kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık daha açık bir biçimde ifade edildi. Ayrıca kadınlara yönelik şiddet, aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi de kabul edildi. Bir bir efendim yasalaştı bütün bunlar. Efendim programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. İnsan hakları konusuyla ilgili belli günler var. Az önce size sadece bunlardan bir tanesini söyledim. Neydi o? 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Birkaç gün daha var yıl içinde kutladığımız. Bu programımızın sonunda da bunları sizinle paylaşayım. Ülkemizdeki bu konudaki gelişmeleri paylaştık. Neler var? Efendim, hepsi insan hakkı olmayabilir, bir kısmı insani yardımla da alakalı. Şunlar var efendim, insan hakları ile ilgili önemli günler ülkemizde ve bir kısmı da dünyada kutlanan. 7-14 Ocak, Görme Engelliler Haftası, engelli hakları çerçevesinde ilan edilmiş bir hafta. Mart ayının ilk haftası Yeşilay Haftası. 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü. 21 Mart, Uluslararası Irk Ayrımıyla Mücadele Günü. 3 Mayıs, Dünya Basın Özgürlüğü Günü. 19'da 25 Mayıs Gençlik Haftası, 5 Haziran Dünya Çevre Günü, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü Günü, 1 Eylül Dünya Barış Günü, Ekim ayının ilk pazar günü Dünya Çocuk Günü, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü, 28 Ekim 4 Kasım Kızılay Haftası, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, 2 Aralık Köleliğin Yasaklanması Günü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Haftası ve az önce belirtmiş olduğum 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve Haftası olarak bir kenara not ederseniz belki efendim lazım olur. Kutlamalar konusunda da katkınız olabilir. Sevgili dinleyiciler, bugün de geldik programımızın sonuna. Hepinizi Yüce Mevla'ya emanet ediyorum. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere sağlık, afiyet, huzur ve bereketler diliyorum.
İnsan Hakları.